Ayrım 9, sayfa 79. Cafer'i duymuyordum ama o konuşmaya devam ediyordu. Açılıp kapanan ağzına bakıyordum, diline, dişlerine. Başkasının acısını ve hatalarını kanırtmakta usta olan erlerden biriydi. Mahvolacağımı, ebemin sikileceğini, benim için çok üzüldüğünü ama elinden hiçbir şey gelmeyeceğini anlatıyor. Bir yandan da sigarasını yakıyordu. Cafer de nöbet tutmuyordu. Hiç tutmamıştı. Nöbetin bitmesine 1,5 saatten fazla vardı. Bu yüzden bize doğru yaklaşan teçhizatlı erin nereye gittiğini anlayamadım. Bir yere gitmiyordu. Bana geliyordu. Yeleği çıkar. Nöbeti almaya geldim. Çavuş gönderdi. Ekber seni çağırıyormuş. Herhangi bir yerde ve zamanda söylendiği zaman son derece basit görünen bu cümleler, askerlik hayatımın cehenneme dönüşmesinin açılış konuşmasıydı. Şeytan Ekber oluyordu. Bense sonsuza dek yakılacak günahkar. Bölüğün mükemmel askeri düzenini bozmuş, yüzbaşının ölümüne sebebiyet verecek bir olayın gelişmesine neden olmuştum. Bütün bunlar o ölü orospu çocuğu yüzünden olmuştu. Zihnimi kemirdiği, davranışlarımı sakatladığı ve neden sonuç ilişkisi işine düşmemi engellediği için olmuştu. İntikam mı? Nasıl alabilirdim ki? Herif ölüydü. Başım, kollarım ve bacaklarım çelik yelekten çıktılar. Miğferimi yeni nöbetçinin ellerine bıraktım. O an ilk kez kendimi vurmayı düşündüm. Hemen orada. Kurma kolunu çekip emniyete açıp tetiği düşürmeyi düşündüm. Tüfeğe hakimiyet faktörleri başlıklı yönerge sayfasında tetiği eze eze düşürmekten söz ediliyordu. Ben de yapabilirdim. Eze eze düşürebilirdim. Tetiği ve kendimi. O an herhangi birinin bu düşüncemi sezip sezmediğini bilmiyorum ama Ekber odasının camına yapışmış bana bakıyordu. Göz gözeydik. İki hayvan gibi. Beslenme zincirinde hangimizin üstte olduğu belirsizdi ama emir komuta zincirinin boynuma dolandığı kesindi. Daha fazla bakamadım ve gözlerimi kapadım. Tekrar açtığımda doldur boşalt istasyonundaydım. Duran'la aynı gün birliği terk edecek olan gündüz çavuşunun kırmızı yüzündeki devrilmiş kaşları görebiliyordum. Cafer kadar acımasız değildi. Çünkü onun kadar şanslı değildi. -21'lerde nöbet tutmuştu. Acıyı tanıyordu. Belki de bu yüzden konuşmuyordu. Söylenecek bir şey olmadığını bildiği için. Konuşmak yerine elindeki nöbet çizelgesini inceliyordu. Yerime gönderdiği adamın sonraki nöbetlerini kaydırmaya çalışıyordu. O sırada nöbetçi astsubayın çavuş çağırdığını duydum. Elindeki kağıdı cebine sokup sesin geldiği yere yemekhaneye doğru koştu. Başımı çevirdim ve önünde durduğum kırmızı bidonun ortasındaki delikle göz göze geldim. Doldur boşalt istasyonunda emirsiz hareket edilmediği için çavuşun dönmesini beklemeye başladım. Bekledim, bekledim, bekledim. Ekber bekliyor asker, geç kalıyorsun. Ses arkamdan gelmişti ama dönüp bakamıyordum. Bakmayacaktım. Ben de biliyordum Ekber'in beklediğini. Ben de biliyordum Ekber'e geç kalmanın ne demek olduğunu. Ama çavuş bir türlü gelmiyordu. Saniyeler geçiyor, dakikalar devriliyordu. Ekber'in yüzünü görüyordum. Şişen yüzünü, patlamak üzere olan yüzünü. Doldur boşaltını ben yaptırayım asker. Boşuna bekleme. Çavuş gelmiyordu. Ekber'in yüzü biraz daha şişmişti ve hala beni bekliyordu. Gitmem gerekiyordu. Bir an önce. Bir an önce küfürümü ya da tokadımı yemem gerekiyordu. Ne olursa, bir an önce. Oysa bir salak gibi duruyordum. Hatta esas duruşta bekliyordum. Namlu bidona. Namluyu bidonun deliğine soktum. Kurma kolunu çek. Çektim. Bırak. Bıraktım. Emniyet aç. Açtım. Tetik düşür. Patlama ölüm kadar ani geldi. O kadar ani geldi ki biri öldü sandım. O kadar ani geldi ki çevremde ceset aradım. O kadar ani geldi ki kabul etmedim. Geri göndermeye çalıştım. Ama olmadı. Atım yatağından fırlayan boş kovan çoktan bidona çarpıp yere düşmüştü. Bidon delindiğinden sızan incecik duman ve incecik kokuyu içime çektiğim anda çavuşun sesiyle uyandım. Dur! Önce şarjörü çıkar. Kırma kolunu çek. Bırak. Tetik düşür. Emniyeti al. Tamam, şimdi silahı yavaşça bidondan çek, yere bırak. Çavuşun vücudunun devamı gibiydim. Söylediği, hatta düşündüğü her şeyi yaptım. Şarjörü çıkarıp hücum yeleğindeki cebe soktum. Namluyu bidondan ayırıp silahı yere bıraktım. O an ben de kendimde değildim. Durumu derhal kavramış ve sorunu çözmekte olan çavuşun içindeydim. Saklandığım yer orasıydı. Nöbetçi assubayın bağırmasıyla çavuşun içinden çıkıp kendime geldim. Hayvan ol hayvan! Ne yapıyorsun lan sen? İt ol it! Bizi mi vuracaksın? Piç! Karışmış, düğüm olmuş bir misinaydım. Kesilip atılması gereken bir düğüm. Patlamayı duyar duymaz yemekhaneden çıkıp gelmiş askerler, çavuş ve sürekli küfreden nöbetçi assubay tarafından kuşatılmıştım. İçi kum dolu bir bidona ateş etmiş olmama rağmen bir insan vurmuşum gibi bana dehşetle bakan bütün gözlerin arasında birini fark ettim. Sonra bir diğerini, sonra bir başkasını daha. Onlar korkmamıştı. Onlar dehşete kapılmamıştı. Onların dökülen salyaları yoktu. Onlar gülümsüyorlardı. Onların umurunda değildi. Durdukları yerden bana bakışlarıyla dokunuyorlardı. Sırtıma vuruyorlar, sigara ikram ediyorlardı. Siktir et diyorlardı. Siktir et. Onların Ekber'in askerleriydi. Ekber'in kendisi ise kalabalığı yararak bana yaklaşıyordu. Kaçacak bir yer yoktu. İradeyle örülmüş duvarlar. O kadar ani vurdu ki öldüm sandım. O kadar ani vurdu ki dirildim. Yemekhanedeki bir tabelada ilçe jandarma komutanlığında nokta nokta nokta gündür olay ve kaza meydana gelmemiştir yazıyordu. Noktaların üzerinde mavi kalemle yazılmış bir 269 sayısı vardı. Yönergelere göre doldur boşalt bidonunu vurmak bir kazaydı. Ama 269 sayısı yanlışlıkla silinmeyen bir kalemle yazılmış olduğu ve denetlemede hesap vermek istenmediği için 269 vukuatsız gün sayısı asla değişmedi. Yıllarca da değişmeyecekti. Bütün kışlada olduğu gibi olay ve kaza tabelasında da zaman duvara asılı olarak duracaktı. Kimse bizimle başa çıkamazdı. Gerçek bile. Bundan sonra ne yiyeceğini de ne sıçacağını da sana ben söyleyeceğim. Dinliyordum. Atatürk büstünün yanında çaprazdaydım. Ekber'in başının bir karış yukarısında dolunay vardı. Başının etrafında bir hale. Allahu Ekber. Seni de adam edeceğim, hiç merak etme. Isınmak için bilmiyorum ama postallarımızın burunları öpüşecek kadar yaklaşmıştı. Tükürük, koku ve ses. Ağzından çıkanı yüzüm duyuyordu. Ama ben ısınmıyordum. Ay soğuğuna ayaz denir. Vücudum onunla kaplıydı. Ayazdan bir deri taşıyor ve dinlemeye devam ediyordum. Kaç aylık askersin amına koyayım? Size kaç kere doldur boşaltı, yanınızda adam yokken yapmayacaksınız dedik. Kaç kere? Ama öğreneceksin, her şeyi öğreneceksin. Sivilin üstünü aramadan içeri almak neymiş, onu da öğreneceksin. O da üşüyordu. Şişmiş göz kapaklarımın arasından titrediğini görebiliyordum. Ne iş yapıyorsun sen? Üniversite öğrencisiydim komutanım. Okuyamadın, buraya geldin değil mi? Ananın babanın parasını yedin. Sıra buraya geldi. Yediğin yemeğe yazık amına koyayım. Yattığın yatağa yazık. Ulan hayvan! Dağda mısın? Karın altında mı uyuyorsun? Neyin eksik? Ekber komandoydu. İhtisas kursuna katılmıştı. Sol göğsündeki rozet bunu anlatıyordu. Komando bittiği yerde başlar. Ezberledikleri ilk cümle buydu. Ama hiçbir şey üşümesine engel olamıyordu. O da benim gibi titriyordu. O da benim gibi bitiyordu. O da benim gibi hiçbir şeyin başlamayacağını biliyordu. Oysa ben dağda olmayı da, karın altında uyumayı da bütün bunlara tercih ederdim. Burada nöbet tutmaktansa birilerini öldürmek ya da geberip gitmek çok daha kolay görünüyordu. Her yer durduğum yerden iyiydi. Belki bir savaşçı değildim ama katil olabilirdim. Herhangi bir çatışmada herhangi bir orospu çocuğunu vurabilir ya da herhangi bir patikada herhangi bir mayına basabilirdim. Sorun değildi. Artık değildi. Çünkü daha önümde yarım yıldan fazla askerlik vardı. Ekber'in postalının altında geçireceğim yüzlerce gün ve gece. Yarın denetleme var. Çavuşla konuştum. Sabahtan cezaevine gideceksin. Sabit kalacaksın. Eğer bir bok daha yersen anam avradım olsun senin amına koyarım. Firar et daha iyi, anladın mı? İlk defa soğuk işe yaramıştı. Daha fazla uzatmayacaktı. Emredersiniz komutanım. Haydi siktir git şimdi, elini yüzünü yıka. Aynada gördüğüm yüz benimkini andırıyordu. Sadece daha karanlıktı. Daha mor, daha kırmızı, daha siyah. Kabinleri dolaşıp dolu bir ibrik aradım. Musluklardan su akmıyordu. Akmayacaktı. Çeyreği dolu bir ibrikle yüzümün beni beklediği aynanın karşısına döndüm. Dört lavabo sağımda, tuvaleti yatakhaneden ayıran kapının eşiğinde bir karaltı belirdi. Tek ampulün ışığında kim olduğu anlaşılmıyordu. Yaklaştıkça tanıdım. Daha önce hiç konuşmamıştık. Sadece adını biliyordum. Cesim. Ben dökerim, sen yüzünü yıka. İbriği elimden alıp azar azar avuçlarıma dökmeye başladı. Doldukça ellerim ıslatıyordum yüzümü. Ağır ağır. Yumrukların beceremediğini damlalar yapıyordu. Yüzüm acıyordu. Kaşlarımın kökleri, dişlerimin lekeleri, dudaklarımın çatlakları acıyordu. Kuruyana kadar. Sonra yeniden uyuşuyor, kaybolup gidiyorlardı. Acı, dedim. Adama gözeneklerini bile hissettiriyor. Güldü. Bir hıçkırık gibi. Yüzümü kuruladım. Kolumla yavaşça bastırarak, alnıma, çeneme ve gözlerime. Islaklık kamuflaja bulaştı, gerisi zamana kaldı. Gözlerimi açtığımda ağzımın yakınında bir sigara gördüm. Ellerim de ıslaktı. Dudaklarımı hafifçe araladım. Cesim sigarayı çevirip aralarına bıraktı. Diğer elindeki çakmakla yakıp ellerimi pantolonuma silmemi izledi. Boynundan yakaladığım sigarayı ağzımdan çekip aldığımda konuştu. Ne yiyeceğini, ne sıçacağını bundan sonra sana ben söyleyeceğim. Böyle başladı değil mi? Hep böyle başlar. Şimdi senin yapacağın şu. Unutmak. Ananı, babanı, kimin varsa hepsini unutmak. Önce bununla başlayacaksın. Sivil'i unutacaksın. Silahını aldı mı? Yok. İyi. Demek ki seni de bize bağladı. Bize ne dediklerini biliyor musun? Evet. Ekber'in askerleri. Hayır. Biz Ekber'in askerleri değiliz. Biz kimsenin askeri değiliz. Çünkü biz asker değiliz. Sadece asker kılığındayız. Anlıyor musun? Hayır. Bir sigara da kendisine yaktı. Bıraktığı duman benimkine sarıldı. Neyse, şimdilik siktir et. Yarın hepimiz cezaevindeyiz. Orada konuşuruz. Şimdi git yat. Bu gece askerliğinin son gecesi. Bu gece sana nöbet yok. Yat uyu. Dönüp gitti. Sigara eriyene kadar aynaya baktım. Ben eriyene kadar ayna bana baktı. Arkamdaki kabinin kapısını araladığımda duvara çivilenmiş bir tuvalet kokusu gördüm. Airfresh marka. Suyumuz yoktu ama kokumuz güzeldi. Airfresh. Güldüm. Tazelik ve ferahlığa bulanmış bir er olarak sigarayı tuvalet deliğine bıraktım. Küçülen daireler çizdi ve karanlığın içine düştü. Keşke peşinden gitmem mümkün olsa diye düşündüm. Borulardan geçmek, kanalizasyona girmek. Oradan da temizlenmiş olarak çıkmak. Dünyanın herhangi bir yerinden, herhangi bir mazgaldan. Anywhere out of the world demişti ölü adam. Benim de İngilizcem vardı. Anywhere out of here diyecek kadar. Uzun zamandır ilk kez uykumu tamamlamış olarak açtım gözlerimi. İlk kez uyuyacak bir şey kalmadan uyanmıştım. Koğuş da uyanmıştı. Başımı kaldırdığımda üst üste ranzaların arasındaki üst üste erleri gördüm. Birbirlerini eziyor, kahvaltıya yetişmek için uğraşıyorlardı. Giyinmeliler, tıraş olmalılar ve nöbetçi assubay koğuşu basmadan yemekhaneye inmiş olmalılardı. Her zamanki gibi çavuş bağırıyordu. Herkese ve her şeye. Bugün denetleme var. Kahvaltıdan sonra oyalanmayın. Herkes mıntıkasına. Sadece duran yataktan kalkmıyordu. Üzerindeki dört battaniyenin altına mümkün olan en derine gömülmeye çalışıyordu. Koğuşun ışığı buz tutmuş camlardan dolayı azalmıştı. Buz bir ahtapot gibi yapıştığı camları kör etmişti. Küfürler duyuluyordu. Üst üste binen küfürler. Kimin başlatıp kimin bitirdiği belli olmayan küfürler. O an bir şey fark ettim. Yeni olan bir şey. Yatağımı görmesine rağmen çavuş hala yanıma gelmemişti. Beni kaldırmak için tek kelime etmiyordu. Yanımdan geçiyor, altımda yatanı kolundan tutup çekiyor, beni görmüyordu. Bana bakmıyordu bile. Tuvaletin kapısından çıkan cesimle göz göze geldim. Tıraş olmuştu, yüzü ıslaktı. Yanıma geldi, yatağıma dirseğini yasladı. Giyin, doldur boşalta gel, tıraş olma deyip kalabalığa karıştı. Tıraş olmamak mı? Hem de denetleme gününde. Üstelik kendisi olmuştu. Yataktan atlayıp dolabımın karşısına geçtim. Orada da her işin bir süre standardı vardı. Giyinmenin, koşmanın, silah söküp takmanın, bot bağlamanın, yaşamanın, her şeyin. Benim de bir alışkanlığım vardı. Saymak, saniyeleri, giyinirken, tıraş olurken. Ama o sabah aklım o kadar karışıktı ki sayamıyordum. Sanki oradaki ilk sabahmış gibi acemice giyinmeye çalışıyordum. Dolabındaki tıraş çantasını alıp tuvalete gitmek üzere ranzaların arasından geçerken karşıma Sabit çıktı. Cesim söylemedi mi? Sen tıraş olmayacaksın. Git silahını al, aşağı gel. Fazla düşünmedim. Olduğum yerde dönüp yürüdüm. Çantamı dolaba koyup parkamı giydim. Ceplerimi kontrol ettim. İç içe geçmiş ve birbirine yapışmış iki çift eldiven. Kar maskem, iki paket sigara ve bir çakmak. Hepsi de duruyordu. Koğuştan çıkarken kapıda duran çavuşun beni izlediğini gördüm. Yüzüme bakıyordu. Yanaklarıma, çeneme. Tıraş olmadığımı görüyor ama her nedense hiçbir şey söylemiyordu. Başını çevirip diğerlerine bağırdı. Çabuk, çabuk, sallanma! Önüme çıkan iki basamağın üzerinden atlayıp soldaki silahlığın demir kapısını açtım. İçtimaya daha bir saat olduğu için kimse silahını almamıştı. Yatak numaramın yazılı olduğu etiketin altında kancada duran tüfeği ve hücum yeleğini çekip dışarı çıktım. Yeleği parkamın üzerine geçirip silahı omzuma attım. Koğuş binasının yanından çıkmak için inilmesi gereken buz tutmuş basamakları yavaşça indim. Sola döndüm. Jeneratör odasının önünden geçip doldur boşalta geldim. Bidonların önünde kimsenin olmadığını görünce çevreme baktım. O an bir gün önceki patlamayı duyduğumu sandım. Ancak ses jeneratör odasının kapısından geliyordu. Açılırken duvara çarpmış ve odadan ağır bir sigara dumanı çıkıyordu. Dumanın peşinden de 7 asker, 7 er. Her çıkan bana baktı, ben de onlara. Sonuncusu Cesim'di. Sigarası hala ağzındaydı. Yine de konuştu. Namlu Ekber'e! Güldüler. Silahlar bidon deliklerine sokuldu. Her Türk asker doğar! Yine güldüler. Kurma kolları çekildi. Ölene kadar! Kurma kolları bırakıldı. Her Türk asker kaçağı doğar! Emniyetler açıldı. Askere gelene kadar! Tetikler düşürüldü. Amin! Silahlar emniyete alındı ve şarjörler takıldı. Bidonlardan çekilen silahlar omuzlara atılıp yürümeye başlandı. Konuşmuyordum. Sadece taklit ediyordum. Onlar ne yaparsa. Ben de onu yapıyordum. Biraz önceki doldur boşaltı sağımdakini takip ederek halledebilmiştim. Şimdi ise yürüyorduk. Birazdan karargahın önünden geçecek ve Ekber'le karşılaşacaktık. Denetleme sabahı yerdeki karı yalatıyor olmalıydı. Gökten düşeni yerden yolduruyor olmalıydı. Normalde cesimlerin işiydi ama denetleme vardı. Ortalarda görünmemesi gerekenler bizlerdik. Gerçekten de Ekber, karargahın kapısında durmuş, önündeki iki büklüm askerlere piramit inşa ettiriyormuş gibi emirler veriyordu. Bizi görünce sustu. En önde Sabit vardı. Isıracakmış gibi baktı. Ensesinden ısırıp silkeleyecekmiş gibi. Ama bir şey yapmadı, bir şey söylemedi. Bense başımı omuzlarının arasına sokmaya çalışıyordum. Tıraş olmadığımı fark etmemesi için. Boşunaydı. Demek öyle, dedi ben yanından geçerken. Bir adım daha atmıştım ki sağ dizimin arkasına bir acı doğdu. Böylesi bir acıya ancak bir kazma sapı babalık edebilirdi. Yanılıyordum. Sol avucumla yeri itip ayağa kalkmaya çalışırken Ekber'in ellerinin ceplerinde olduğunu gördüm. Tekme atmış olmalıydı. Cesim kolumdan tutup sağ dizimi yerden keserken fısıldadı. Evet öyle amına koyayım. Birliğin kapısı gıcırdadı ve biz çıktık. Silah tutuşlarımızı değiştirdik. Muharebe tutuşuna geçtik. Sabit sol eliyle sol topuğuna vurdu. Bu işareti hatırlıyordum. Eğitim birliğinden, tim eğitiminden. Mesafeleri kontrol et demekti. Gerçek bir tim gibi. Kasabanın tek caddesine yayıldılar. Aralarındaki mesafeleri açıp ilerlemeye başladılar. Bunu yapmalarının nedeni güvenlikti. Çok uzaklardan bizi dürbünüyle izleyen herhangi bir katil varsa ilk atışında en fazla tek kişiyi vurabilmesi için alınan bir önlem. Onlar kadar çevik değildim ama önümdekiyle aramdaki mesafe yeterince açılmıştı. İstesem de yaklaşamazdım. Sağ bacağımın büküldüğü yer hala acıyor ve topallıyordum. Cezaevine ilk kez gidiyordum. İlk kez sokakta muharebe tutuşuyla yürüyordum. Kabza yukarıda, namlu aşağıda, her an çıkabilecek bir çatışmaya hazır gibi. Belki diğerleri öyleydi ama ben sadece hazırmış gibi görünmeye çalışıyordum. Gerçekte ise kaymamakla ilgileniyordum. Kayıp düşmemekle. Hem sağ bacağımı sürüklemeye hem de yolun karlı tarafından yürümeye çalışıyordum. Kaldırımın nerede başlayıp nerede bittiği belli değildi. Aslında kaldırımları burada kimse sevmiyordu. Revaçta değillerdi. İlçe halkı genişliği seviyordu. Yolların geniş olmasını. Sadece evleri küçüktü. Soğuk yüzünden. Sıkıştıkları tek yer evleriydi. Onun dışında hiçbir sınırı sevmiyorlardı. Yolun ortasında araya et isteyen bir deri bir kemik hayvanlarıyla, Rojda'nın hoynarını çalan cep telefonlarıyla kol kola yürümeyi tercih ediyorlardı. Belki de bu yüzden petrolcülerin ya da diğer kaçakçıların Nissan pikapları her gün bir çocuğu ya da hayvanı eziyordu. Ayrım sonu. Sayfa 92.